Ay Battı, Steinbeck.
Ayrım 11.
Winter, bir doktorun yok etmeyi düşünmesi garip. Ama sanırım düşman eline düşen bütün insanlar direnmek ister dedi. Silahımız yok. Ruhlarımız, bedenlerimiz yeterli değil bu iş için. Silahsız bir adamın yürek gücü de çöker. Bill Anders, bütün bunların anlamı nedir efendim diye sordu. Bizden ne istiyorsunuz? Onlarla dövüşmek istiyoruz ama yapamıyoruz dedi Ordin. Şimdi de açlığı kullanıyorlar halkın üzerinde. Açlık zayıflık getirir. Siz delikanlılar İngiltere'ye gidiyorsunuz. Belki söyleyeceklerinize kimse kulak asmayacaktır. Ama onlara bizden, küçük bir kasabadan haber götürün. Silah versinler bize. Tom, tüfek mi istiyorsunuz diye sordu. Kapıda bir tıkırtı oldu yine. Odadakiler oldukları yerde kaldılar. Dışarıda askerlerin sesi duyuldu. Ama bu kez daha hızlıydılar, koşuyorlardı. Bir hızla kapıya doğru ilerledi. Koşuşan adımların çıkardığı sesler evin yanına yaklaştı. Boğuk sesli buyruklar duyuluyordu. Askerler koşarak geçip gittiler, kapıda bir tıkırtı daha oldu. Molly, birinin ardına düşmüş olsalar gerek dedi. Acaba bu kez kimin peşindeler? Tom tedirgin bir sesle, gitmemiz gerek artık dedi. Tüfek mi istiyorsunuz efendim? Tüfek mi isteyelim onlardan? Hayır, durumu anlatın onlara. Göz altındayız. Yapacağımız her girişim misillemeyle karşılanacak. Eğer basit, gizli silahlarımız olsaydı, sinsice kullanabileceğimiz silahlar olsaydı, patlayıcılar, demiryollarını uçuracak dinamitler, el bombaları, hatta olanan varsa zehir. Öfkeyle konuşuyordu. Onurlu bir savaş değil bu. İhanet ve cinayetlerle dolu bir savaş. Bize karşı kullandıkları yöntemleri kullanalım biz de. İngiliz uçakları kocaman bombalarını madene alsınlar. Ama bize de kullanabileceğimiz, saklayabileceğimiz, rayların altına sıkıştıracağımız, tankların altına koyacağımız küçük bombalar alsınlar. O zaman silahlanmış olacağız. Gizlice silahlanmış olacağız. O zaman düşman hangimize silah olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek. Tom tedirgin bir sesle gitmemiz gerek artık dedi. Tüfek mi istiyorsunuz efendim? Tüfek mi isteyelim onlardan? Hayır, durumu anlatın onlara. Göz altındayız. Yapacağımız her girişim misillemeyle karşılanacak. Eğer basit, gizli silahlarımız olsaydı, sinsice kullanabileceğimiz silahlar olsaydı, patlayıcılar, demiryollarını uçuracak dinamitler, el bombaları, hatta olanan varsa zehir. Öfkeyle konuşuyordu. Onurlu bir savaş değil bu. İhanet ve cinayetlerle dolu bir savaş. Bize karşı kullandıkları yöntemleri kullanalım biz de. İngiliz uçakları kocaman bombalarını madene alsınlar. Ama bize de kullanabileceğimiz, saklayabileceğimiz, rayların altına sıkıştıracağımız, tankların altına koyacağımız küçük bombalar alsınlar. O zaman silahlanmış olacağız. Gizlice silahlanmış olacağız. O zaman düşman hangimize silah olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek. Uçaklar bize basit silah getirsin. Onları nasıl kullanacağımızı biliriz biz. Winter söze karıştı. Nerede patlayacağını hiçbir zaman bilemeyecekler. Askerler, devriyeler hangimizin silahlı olduğunu hiçbir zaman bilemeyecekler. Tom alnını sildi. Eğer sağ salim varabilirsek oraya söyleriz efendim. Ama İngiltere'de sıradan halkın eline silah vermek istemeyen insanların yönetimde etkili olduğunu duymuştum. Ordu gözlerini ona dikti. Ah, bunu düşünmemiştim. Göreceğiz bakalım. Eğer İngiltere'yi ve Amerika'yı hala bu adamlar yönetiyorsa dünya yitirilmiş demektir zaten. Dinlerlerse sizi, bu anlattıklarımızı söyleyin onlara. Yardım almak zorundayız. Ama yardım alabilirsek, yüzü iyice sertleşti. Eğer yardım alabilirsek, o zaman kendi başımızın çaresine kendimiz bakarız. Winter yüze karıştı. Bize gizleyebileceğimiz, gerektiğinde kullanmak üzere toprağa gömebileceğimiz dinamit bile verseler, düşman bir daha rahat yüzü göremeyecektir. Hiçbir zaman. Tüm donanımını havaya uçururuz. Odadaki coşku dalgası iyice kabarmıştı şimdi. Molly öfkeyle evet dedi. O zaman düşmanı rahatıyla boğuşabiliriz. Uykusuyla savaşabiliriz. Sinirleriyle dövüşürüz, inançlarıyla dolaşırız. Will dingin bir tavırla hepsi bu mu efendim diye sordu. Evet diye başıyla onayladı Ordin. İşin özü bu. Peki ya kulak asmayacak olurlarsa söylediklerimize? Çabalayabilirsiniz. Tıpkı bu gece denizde çabalayacağınız gibi. Hepsi bu mu efendim? Kapı açıldı, ensesizce içeri girdi, Ordin sözlerini sürdürdü. Hepsi bu. Eğer şimdi gitmemiz gerekiyorsa en iyi göndereyim yoluk olacağını etsin. Başını kaldırınca Annie'nin içeri girmiş olduğunu gördü. Annie, bir asker geliyor yoldan yukarı, dedi. Demin buradan çıkan askere benziyor. Siz gelmeden önce Molly'nin yanında bir asker vardı. Hepsi Molly'ye baktı. Annie, kapıyı kilitledim, dedi. Ne istiyor diye sordu Molly. Niye geliyor yine? Dış kapı yavaşça vuruldu. Orada Molly'nin yanına yaklaştı. Ne oluyor Molly? Başın dertli mi yoksa? Hayır dedi kadın. Hayır, arkadan çıkın siz. Arka kapıdan çıkabilirsiniz. Hadi hemen çıkın. Ön kapı sürekli çalınıyordu. Kısık bir erkek sesi duyuldu. Molly mutfağa açılan kapıyı açtı. Hadi çabuk çabuk dedi. Belediye başkanı kadının önüne dikildi. Başın dertte mi Molly? Bir şey yapmadın ya. Eni soğuk bir sesle aynı askere benziyor dedi. Demin burada bir asker vardı. Molly belediye başkanına evet dedi. Demin bir asker vardı burada, evet. Belediye başkanı ne istiyormuş diye sordu. Bana kur yapmak istedi. Yapmadı mı peki dedi Ordon. Hayır dedi kadın, yapamadı. Şimdi gidin, ben çözümlerim. Ordon, Molly dedi, eğer başın dertteyse bırak yardım edelim sana. Benim derdime kimse çözüm bulamaz dedi kadın. Gidin şimdi. İterek kapıdan dışarı çıkardı onları Molly. Eni geride kalmıştı. Molly'ye baktı. Küçük hanım, bu askerin derdi nedir? Derdin ne olduğunu bilmiyorum. Ona bir şey anlatacak mısın? Şaşkın bir sesle. Hayır dedi Molly, hayır. Sonra keskin bir sesle. Hayır Eni, bir şey söylemeyeceğim diye ekledi. Eni kadına kaşlarını çattı. Küçük hanım, ona bir şey anlatmazsanız iyi olur. Sonra dışarı çıkıp kapıyı arkasından kapadı. Ön kapı sürekli çalınıyordu. Kapıdan bir erkeğin sesi duyuluyordu. Molly odanın ortasındaki lambaya doğru ilerledi. Yükünün altında eziliyor gibiydi. Başını eğip lambaya baktı. Masaya baktı. Örgüsünün yanında duran makası gördü. Şaşkınlıkla keskin yanından tutarak makası aldı eline. Makas, kadının elinde bıçak gibi duracak bir duruma geleni değin parmaklarının arasından kaydı. Kadının gözleri korku doluydu. Gözlerini indirip lambaya baktı. Işık kadının yüzünde dalgalanıyordu. Molly yavaş yavaş makası kaldırıp giysisinin içine yerleştirdi. Kapı sürekli olarak vuruluyordu. Kadın kendini çağıran sesi duydu. Bir anlığına masaya abandı, sonra üfleyerek lambayı söndürdü. O da kömür sobasındaki kırmızı nokta dışında kapkaranlıktı. Kapıyı açtı kadın. Sesi gergin ama tatlıydı. Geliyorum teğmen, geliyorum diye seslendi. 7. Bölüm. Bembeyaz, hafif soluk ay ışığı karanlık, duru geceyi aydınlatıyordu. Rüzgar kuru kuru esiyor, karın üzerinde ezgiler mırıldanıyordu sanki. Dingin bir rüzgardı. Kuzey kutbunun en soğuk noktasından düzenli kesintisiz olarak üfürüp duruyordu. Toprağı örten kar derin ve kum gibi kuruydu. Evler kar kümelerindeki çukurların içine yerleşmiş duruyorlardı. Pencereleri karanlıktı. Pencereler soğuktan korunmak için sıkı sıkıya örtülüydü. Bacalardan incecik bir duman yükseliyordu yalnızca. Kasabada kaldırımlar buz kesip katılaşmış, sertleşmiş, karla örtülüydü. Sokaklar dertli, soğuktan titreyerek dolaşan devreler dışında bomboştu, sessizdi. Evler geceye yaslanmışlardı, kapkara. Sabaha doğru evlerin içini akşamın sıcaklığından arta kalan hafif bir ılıklık ısıtıyordu. Madenin girişinin yanında nöbetçiler gökyüzünü kolluyorlardı. Toplarını gökyüzüne çevirmişlerdi. Dinleme aygıtlarıyla göğü tarıyorlardı. Bombardıman uçakları için çok elverişli, duru bir geceydi çünkü. Böyle gecelerde çelik iğler kuş gibi ıslık çalarak havadan yağıyor, yerde büyük bir gürültüyle parça parça oluyordu. Bu gece ayın cılız ışığına karşın gökyüzünden bakıldığında yeri görmek olanaklıydı. Köyün bir ucunda küçücük evlerin arasında bir köpek soğuktan ve yalnızlıktan yakınırcasına oluyordu. Burnunu göğe kaldırmış, dünyanın kendisine yakıştırdığı durumu uzun uzun dolu dolu anlatıyordu tanrısına. Deneyimli bir şarkıcıydı. Gırtlağının tüm gücüyle uluyordu. Sesinin geniş bir yayılma alanı vardı. Sesini istediğince denetleyebiliyordu. Devriye kolunu oluşturan 6 asker sokaklarda bir aşağı bir yukarı ağır ağır sebatla ve bezginlik içinde yürürken köpeğin ezgisini duydu. Kaputların içine iyice büzülmüş askerlerden biri, ''Bana her gece daha da kötülüyormuş gibi geliyor bu köpek.'' dedi. ''Bence öldürmemiz gerek onu.'' Bir başkası karşılık verdi. ''Neden? Bırak ulusun. Benim hoşuma gidiyor. Memlekette uluyup duran bir köpeğim vardı. Ona hiç engel olmazdım. Sarıydı rengi. Köpek ulumasına hiç aldırmam.'' Duygusuz, cansız bir sesle, ''Öbürlerini aldıklarında benim köpeğimi de aldılar.'' diye ekledi. Onbaşı, gereksinim duyulan yiyeceğe köpeklerin yemesine izin verilemezdi, dedi. Sakın ha, yakındım falan yok. Bunun zorunlu olduğunu biliyorum. Önderler gibi plan yapamam. Benim garibime giden buradaki bazı insanların köpek beslemesi. Üstelik bizim kadar bile yiyecekleri yok. Yine de insanların da köpeklerin de kemikleri sayılıyor açlıktan. Salak bu insanlar, dedi onbaşı. Savaşı çabucak yitirmelerinin nedeni de bu. Bizim gibi plan kuramıyorlar. Yıldan sonra yine köpeklerimiz olacak mı acaba dedi asker. Herhalde Amerika'dan ya da başka yerlerden köpek alıp yeniden beslemeye başlayabiliriz. Amerika'da ne tür köpekler vardır dersin? Bilmiyorum dedi onbaşı. Büyük bir olasılıkla her şeyleri gibi köpekleri de kaçıktır onların. Sonra konuşmayı sürdürdü. Doğrusu köpeklerin bir işe yaradığı da yok. Belki köpeklerle hiç uğraşmasak daha iyi olur güvenlik işi dışında. Belki de öyledir dedi asker. Önder'in köpeklerden hoşlanmadığını duymuştum. İşittiğime göre köpek gördüğünde kaşınmaya, aksırmaya başlıyormuş. İnsan bu tür şeyleri duyar dedi onbaşı. Hey dinleyin. Devrenin oldukları yerde durdular. Çok çok uzaktan arı vızıltısı gibi uçak sesleri duyuluyordu. İşte geliyorlar dedi onbaşı. Neyse hiçbir yerde ışık yok. En son 2 hafta önce gelmişlerdi öyle değil mi? 12 gün önce dedi asker. Madendeki nöbetçiler de uçakların uzaktan gelen seslerini duymuştu. Yüksekten uçuyorlar dedi Mışçavuş. Yüzbaşı Loft çelik başlığının kıyısından gökyüzünü iyice görebilmek için başını arkaya devirdi. Öyle sanıyorum ki 20 bin ayaktan daha yüksekte uçuyorlar dedi. Belki geçip giderler. Sayılır da çok değil. Çavuş kulaklarını dikmiş dinliyordu. 3'ten fazla olduğunu sanmam. Topçulara haber salayım mı? Tetikte olsunlar yeter. Sonra da Albay Nansır'a haber ver. Yok yok ona haber vermeye gerek yok. Belki de buraya gelmiyorlardır. Tam üstümüzdeler neredeyse. Ama hala dalış yapmadılar. Tepemizde çember çiziyorlar sanki dedi Çavuş. 2 taneden fazla olduğunu sanmam. Kasabalılar yataklarında durmuşlardı uçakları. Kuş tüyü yataklarında büzülüp kulak kesilmişlerdi. Bu hafif ses belediye başkanının konağında Albay Nansır'ı dolandırmıştı. Lancer sırt üstü dönmüş, gözlerini iyice açarak karanlık duvara dikmişti. Sesi daha iyi duyabilmek için soluğunu tutuyordu. Yüreği öylesine çarpmaya başladı ki soluk alırkenki kadar bile duyamaz oldu sesi. Belediye başkanı Orden uçakları uykusunda işitip onlarla ilgili bir düş görmeye başladı. Uykusunda kıpırdanıp bir şeyler fısıldıyordu. İki çamur renkli bombardıman uçağı gökyüzünün derinliğinde çember çizerek dolanıyordu. Gaz kesip süzülerek dönmeyi sürdürdüler. Her birinin tam ortasından birbiri ardından yüzlerce incecik küçük şey atılıyordu şimdi. Atılan şeyler birkaç metre indikten sonra üzerlerinde küçük paraşütler açıldı. Küçük paketçikler sessizce yavaş yavaş yazına doğru sürüklenmeye başladı. Uçaklar yeniden isim verip yükseldiler. Sonra isim kesip dönmeye başladılar yine. Yeniden bir sürü küçük nesne atıldı. Sonra uçaklar geldikleri yöne dönüp gözden yok oldular. Minicik paraşütler şeytan arabası gibi havada yüzüp duruyordu. Rüzgar esintisi onları birbirinden ayırıyor, tıpkı şeytan arabasının uçlarındaki tohumların dağılışı gibi dağıtıyordu. Öylesine yavaş sürükleniyorlar, öylesine yumuşak biçimde toprağa iniyorlardı ki bazen 30 santimlik dinamit paketleri karın içine dimdik kalıyor, küçük paraşütler de onların üzerine yumuşakça örtüveriyordu. Karda simsiyah görünüyorlardı. Bembeyaz tarlaların tepelerdeki koruların ortasına iniyorlardı. Bazıları ağaçlara takılıp dallardan sarkıyordu. Kimisi küçücük kasabadaki evlerin damına inmişti, kimisi de küçücük ön bahçeleri. Biri de kasaba alanındaki misyoner San Albert yurtusunun başının tepesinde birikmiş olan karın üzerine inmiş dimdik duruyordu. Küçücük paraşütlerden biri sokakta devriyelerin önüne düştü. Çavuş, dikkat dedi, saatli bomba bu. O denli büyük değil ama dedi askerlerden biri. Neyse yine de ona yanaşmayın. Çavuş el fenerini uzatıp pakete tuttu. Mendil büyüklüğünde açık mavi renkli bir paraşüttü bu. Paraşütte mavi kağıdı sarılı bir paket bağlanmıştı. Çavuş, kimse elini sürmesin buna dedi. Harry sen madene gidip yüzbaşıya bağlar, bu arada biz de Meret'e göz kulak olalım. Geç ağırdı Tanyeri. Kırlıktaki evlerinden çıkanlar karın üzerindeki mavi benekleri gördüler. Hemen onların yanına gidip ellerini aldılar. Kağıdı açıp basılı sözcükleri okudular. Armağanı görmüşlerdi. Armağanı bulanlar uzun boruyu hırsızlamasına alıp paltolarının altına sokuyorlardı. Sonra da gizli bir yer bulup saklıyorlardı. Armağanlar çocukların da kulağına gitmişti. Pascal yumurtası avına çıkmışçasına 4 bucağı tarıyorlardı. Şanslı bir çocuk mavi rengi gördüğünde koşturarak ödüle doğru gidiyor, paketi açıyor, sonra da tüpü saklayıp ana babasına haber veriyordu. Korkup tüpleri askerlere teslim edenler de vardı ama bunların sayısı parmakla gösterilecek denli azdı. Bu arada askerler de öbür koldan Pascal yumurta savına girmişlerdi. Ama çocuklar kadar başarılı olamıyorlardı bu işte.
Ayrım sonu.